Kıymetli dinleyenler, değerli izleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programındayız. Efendim ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu. Kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun.
Amin, sizden de inşallah.
Hocam geçen haftaki programımızda ibadetlerle alakalı soruları en son bölümünde sizlerle dinleyicilerimizle paylaşmıştık. Siz kıymetli bilgilendirmelerinizi dinleyicilerimize aktardınız. Yine müsaadeniz olursa ibadetle alakalı sorulardan devam etmek istiyoruz. Şöyle bir sorumuz var hocam. Abdestten bahsettik geçen haftaki programımızda.
Evet.
Hanefi mezhebine mensup bir kimsenin bir yeri kanadığında abdesti bozulmuş oluyor Hanefi mezhebine göre.
Evet.
Bu kişi o anda Şafii mezhebine göre amel etmiş olsa bu geçerli olur mu? Böyle bir şey mümkün müdür hocam?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu sorunun cevabı mezhep taklidi veya farklı içtihatları taklit caiz mi değil mi? Sorunun cevabına bağlı.
Evet.
Şimdi malum mezheplerimizin, yani bizim bugünkü bildiğimiz anlamda mezheplerin İslam aleminde çıkışı 4. Hicri 4. asırdan sonra falan başlar.
Evet.
Yani o zamana kadar İslam aleminde Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi yok idi. Ancak Hicri 2. asırdan itibaren müçtehitler var. Ve o müçtehitlerin verdikleri fetvalar var. Ama bugünkü bildiğimiz anlamda kurumsallaşma, efendim henüz o zamanlar meydana gelmiş değil.
Evet.
Peki o zamana kadar insanlar ne yaparlardı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında problemlerini Resulullah'a götürürler ve Resulullah da bunlara cevap verir. Ona göre hareket edilirdi. Problem yoktu. Resulullah'ın vefatından sonra asap dönemi geldi. Aynı uygulama asap döneminde de oluştu. Tabii asabın hepsi aynı derecede bilgi sahibi değil. İşlerinde daha az bilen var, daha çok bilen var, bilmeyen var. Bilmeyenler, az bilenler, çok bilenlere, daha iyi bilenlere soruyorlar. Onlardan aldıkları cevaba göre dini hayatını sürdürüyorlar idi. Bu dönem daha sonra o tabiun dediğimiz ashabtan sonraki gelen nesilde ve tebeut tabiinde belirli bölgelerde belirli alimler öne çıktı, temayüz etti. Ve bu sefer onların verdikleri cevaplar artık insanlar tarafından uygulanır olmaya başladı. Şimdi tabiundan sonra biraz daha bu artık rey ekolu, efendim hadis ekolu veya Irak ekolu, Medine ekolu gibi bir takım ekoller oluştu. Ama henüz mezhep yoktu. Daha sonraki dönemlerde Hicri işte 4. asrın başlarında veya 3'ün sonlarında artık mezhepleşmeler oluştu. Bunun çeşitli sebepleri, ona girmeyelim.
Evet.
Ve ondan sonra da insanlar işte hangi mezhebe mensup ise o mezhebin imamlarının içtihatlarını gerek ibadet hayatlarında, gerek sosyal hayatlarında veya iktisadi hayatlarında uygulamaya başladılar. Öyle oldu ki devlet resmi şey olarak, uygulama olarak belli mezhepleri tercih ettiği oldu. Ve böylece artık insanlar belli mezheplerle hareket etmeye başladılar. Peki, bir mezhebe mensup olan kişi başka bir mezhebe geçebilir mi? Bir.
Evet.
Bir mezhebe bağlı olan kişi bazı konularda başka bir mezhebi taklit edebilir mi? Bunlar tartışılmaya başlandı.
Evet.
Ve bunu caiz görmeyenler oldu. Yani bir mezhep mensubu başka bir mezhebe asla geçemez. Geçerse cezalandırılır diyenler oldu. Ve bunlar aynı şekilde bir mezhebe mensup olan kişinin başka bir mezhebi taklit edemeyeceğini de söylediler.
Evet.
Bu görüşler ortaya çıktı. İki, mutlak olarak bir mezhep mensubu başka bir mezhebe geçebilir ve taklit edebilir diyenler de oldu. Mesela meşhur Hanefi fakihlerinden, alimlerinden Muhakkik diye bilinen efendim İbnül Humam Es-Sivasi var. Bu zat şey yaptı. Caiz dedi bunu. Mutlak caizdir. Bir sakıncası yoktur diyor, dedi. Bazıları ise zaruret halinde, ihtiyaç halinde mezhep değiştirilebilir. Eğer zaruret, ihtiyaç yoksa mezhep değiştirilemez veya taklit yapılamaz dediler. Zaruret yoksa. Şimdi bunu söyleyenler ne zaman söylediler bunu? Bundan 500 sene önce, 600 sene önce söylediler. Peki günümüzde bu nasıl olacak? Tabii eski dönemlerde çeşitli mezheplere mensup insanlar farklı yerleşim yerindeydiler genelde. Mesela diyelim ki bundan 100 sene önce Diyarbakır, Muş, o bölgedeki insanlar hep Şafii'ydi. İstanbul'dakiler Hanefi'ydi, İzmir'dekiler Hanefi'ydi. Ama şimdi İstanbul'da en az %10 Şafii var.
Evet.
Veya İzmir'de öyle. Şimdi hatta şu bile tartışılmış. Hanefi olan birisi Şafii imamın peşinde namaz kılabilir mi? Şafii imam birisi Hanefi imamın peşinde namaz kılabilir mi? Kılabilirse imamın abdest durumunu araştırmak durumunda mı? Değil mi? Onu bilirse ne olur, bilmezse ne olur? Bunlar hep tartışılmaya başlanmış. Şimdi durum böyle olunca burada ben biraz kendi kanaatimi de katarak bu daha önceki görüşlerin ışığında şöyle derim, diyeyim, ya diyesim geliyor.
Buyurun hocam.
Eğer acil bir durum varsa, ne demek acil durum? Mesela cemaate yetişmek için başka yol yoksa, yetişemeyecek durumda ise, o takdirde taklit yapabilir. Ama böyle değil de keyfi olarak, hele hele mezheplerin ruhsatlarını araştırarak, kolay yönlerini araştırarak, işte ya bu konuda Şafii mezhebi daha kolay, ona göre hareket edeyim. Bu konuda Hanefi mezhebi daha kolay, ona göre hareket edeyim. Böyle olmamak kaydıyla, ihtiyaç varsa, maslahat varsa, o takdirde bir mezhep mensubu ama aynı ibadet içerisinde birden çok mezhebi birleştirmemek kaydıyla, ki ona telfik denilir. İhtiyaç varsa bir mezhep mensubu bir başkasını taklit edebilir. Ve burada da şimdi sorduğun sorunun cevabı olarak abdesti almış bir Müslüman. Bir tarafı kanamış. Ve cemaate yeniden abdest alsa cemaate yetişemeyecek. O zaman Şafii'yi taklit edebilir mi? Eğer Şafii'ye göre abdesti bozulacak başka bir hareket yapmamışsa.
Evet.
O takdirde taklit edebilir.
Onları da bilmesi lazım.
Bilmesi lazım.
Evet.
Veyahut da bazen işte namazları birleştirme var yolculuk halinde. Usullerini bilenler. Ama şu da yani doğrusu söylenebilecek bir söz. Sıradan insanlar bu işi yapamazlar. Yani avam-ı nas dediğimiz fıkıhla ilgili yeterli bilgisi olmayanların bir mezhep mensubunun başka birini taklit etmesi mümkün değildir. Bilemez, beceremez zaten. Onlar taklit etmemeli. Ama bilenler, her iki mezhebin de genel esaslarını, mesela abdest konusunda taklit edecekse, abdestle ilgili hükümleri iki mezhebin de
İyi bilmesi lazım.
Yani Şafii mezhebini taklit edecek ama aldığı abdest Şafii'ye göre yanlış. Ve o taklit edemez elbette.
Evet.
Veya bir konuda Şafii mezhebini taklit edecek ama bir başka konuda Şafii mezhebine göre abdestinin bozulduğu bir hareket yapmış. Ve bir şey olmuş. Mesela işte evden çıkarken eşine dokunmuş. Hmm. Ondan sonra yolda giderken eli kanamış. Ben Hanefi'ye göre abdestim bozulmadı eşime dokunduğum için. Elim kanayınca da Şafii'ye göre abdestim bozulmadı.
Gibi o bir zaman, düşünceye giremez.
Böyle olamaz. Çünkü böyle bir durumda ikisine göre de abdesti yok. Hem Şafii'ye göre hem Hanefi'ye göre. Dolayısıyla böyle konuyla ilgili bilgisi olmayan sıradan insanların bu yollara girmemesi, tevessül etmemesi gerekir. Ama bilenler deyince en azından taklit ettiği konudaki her iki mezhebin de görüşlerini tam olarak bilenlerin böyle bir yola gitmesi mümkündür, caizdir.
Evet.
Caizdir demeyelim de mümkündür diyelim. Mümkündür. Çünkü caizdir deyince biz caiz olmayan bir şeye caizdir demiş oluyoruz. Bizim kanaatimize göre mümkündür.
Mümkündür. Böyle bir ruhsat.
Ama dediğim gibi bilene.
Bilene. Bütün mezhebin o husustaki ayrıntılarını iyi
her
bilecek.
Her iki mezhebin de, taklit edeceği mezhebin de, kendi müntesibi olduğu mezhebin de o konudaki ayrıntılarını bilmesi lazım.
Bilmesi lazım. Peki. Hocam namaza niyetle alakalı bir soru var.
Evet.
Şimdi Namaza niyet sadece kalben yapılırsa yeterli olur mu? Kılınan namaza farz ya da sünnet diye niyet etmek gerekir mi? Demiş dinleyicimiz. Buradan devam edelim.
Şimdi niyette asıl olan kalptir. Evet. Dolayısıyla insan kendi kalbi, zihni eğer niyet ediyor ise diliyle o niyeti tekrarlamaması veya diliyle başka bir şey söylemesi niyete zarar vermez. Yani mesela diyelim ki bir kimse öğle namazına kılacak ve öğle namazı kılacağını da kalben biliyor, kafasında o niyet var. Dilinden ikindi çıkmış. Bunun zararı olmaz.
Evet.
Öğleye niyet etmiştir. Tersi olsa, mesela öğle namazı kılacak ama zihninde, gönlünde ikindi namazı var. Ağzından öğlen çıkmış. Burada itibar neyedir? Zihrinedir, kalbinedir, diline değildir. Neden? Burada niyette asıl olan kalptir, zihindir. Dil ise onun dışa vurumudur, şart değildir. Dolayısıyla bu dille söylemeden niyet geçerlidir. Nafile veya vacip bu konuda fark eder mi? Şimdi farzı kılarken tayin etmesi lazım. Yani niyette tayin etmesi lazım. Hangi namazın farzını kılacak? Ama nafile kılarken böyle bir şart yok. Niyet ettim Allah rızası için namaza dedi veya aklından sadece namaz kılmayı geçirdi. Ama işte öğle namazının sünneti demedi veya kuşluk namazı demedi, evvabin namazı demedi. Bunu nikahın namazı namazdır. Tayin etmemesi, niyetinde o namazı tayin etmemesi niyete zarar vermez.
Vermez. Peki hocam. Kılınmakta olan namaz henüz tamamlanmadan önce vakit çıkarsa bu namaz bozulur mu? Demiş bir dinleyicimiz de.
Şimdi bu konuda da bazı tartışmalar var. Namazına göre değişir bu. Mesela sabah namazında bu namaz bozulur.
Evet.
Yani sabah namazının farzını kılarken daha güneş doğmaya başlarsa namaz bozulur. Ama diğer namazlarda hatta ikindi namazı da buna dahildir. Diğer namazlarda vakit içerisinde namaza niyetlenilmişse, başlanmış ise, vakit çıksa bile olur, namaz sahihtir. Ancak burada şöyle bir ihtilaf var bazı alimlerde. Bir kısım alimler diyorlar ki, namaza başladığı anda eğer vaktin içinde namaza başlamış ise, daha bir rekat kılmadan da olsa vakit çıkarsa namaza devam eder demişler. Bazı alimler ise demişler ki birinci rekatı kılmış ise eğer. Peki birinci rekatı ne zaman kılmış olur kişi? Secdesini yaptıktan sonra.
Evet.
Yani birinci rekatın secdesini yapıncaya kadar vakit devam ediyorsa ondan sonra vakit çıkmışsa namazı sahihtir. O vakit ne kılmış olur diyen alimler var. Hayır, namaza başladı vakit çıkmadan. Ve daha kıyamdayken veya rükudayken vakit çıktı. Bunun namazı vaktinde kılınmış olur diyen alimler var. Böyle bir ayrıntı var. Ama mesela ikindi namazında namaza birinci rekata yetişen kişi vakit içinde güneş batsa bile ki diğerlerinden farklıdır. Mesela şimdi öğle namazı, akşam namazı ile yatsı namazı biraz farklı.
Evet.
Ama ikindi namazı güneş batarken namaz kılmak aslında mekruh bir vakittir biliyorsunuz. Ve efendim güneş doğarken namaz kılmak mekruh vakittir. Sabah namazında bu caiz olmuyor ama ikindi de caiz oluyor. Onunla ilgili özel hüküm var.
Evet. Çok sağ olun hocam. Şimdi biz programa girmeden önce oturup sorular üzerine konuşuyoruz. Biraz da muhabbet ediyoruz. Bu programa başlamadan önce bu konu geçmişti. Biz de hemen böyle bir soruyu soralım dedik. Berzah alemiyle alakalı biraz sohbet ettik sizinle. Bu berzah alemi dediğimiz nedir hocam? Oradan devam edelim.
Şimdi insanlar ölüyor.
Evet.
Bir de kıyamet kopacak. Ölüm ile kıyamet arasındaki geçen süreye berzah deniliyor.
Evet, ölen kişi için.
Ölen kişi için öldüğü an ile kıyameti kopup nasıl arasındaki geçen süreye berzah deniliyor. Tabii biz bu daha çok kabir hayatı olarak niteleriz bunu. Ve bu bizim inancımıza göre, sünnetin bize söylediğine göre, hadislerin bize söylediğine göre, kişi bu berzah hayatında da, yani kabir hayatında da, dünyadaki yaptığı ameline göre muamele görecektir. Peygamber Efendimiz'in hadisleri bunu bu şekilde bize bildiriyor. Yani bunun farklı biliyorsunuz rivayetler var. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarından bir çukurdur anlamında Peygamberimizin hadisi var sallallahu aleyhi ve sellem. Öbür taraftan işte idrardan kaçının. Çünkü kabir azabının büyük bir kısmı idrardan da dolayı olacaktır diyor hadis-i şerifte. Evet. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde münafıkların, mesela bir ayette münafıkların, başka bir ayette Firavun ehlini, iki defa azaba çarptırılacağı ifade ediliyor.
Kabirde.
Normalde iki defa azaba çarptırılacağı. Bu azaplardan birisinin cehennem olacağı, diğerinde kabir azabı kabir olacağı azabı şeklinde yorumlar veya anlayışlar var. Bütün bunlara dayalı olarak ehl-i sünnet diyor ki kabir azabı vardır.
Evet.
İnsanlar dünyadaki ameline göre kabir azabı görecekler veya mükafat göreceklerdir. İşte bu dönem, yani insan öldükten sonra efendim kıyamet kopuncaya kadar ki geçen dönem berzah da tabir ediliyor. Tabi burada şöyle bir şey akla gelebilir insanlara. Efendim kıyamete yakın ölenin suçu ne? Yani Hazreti Adem'in oğlu Kabil günahkar olarak öldü. Ta o hala berzahta devam ediyor. Ama öbür taraftan bir başkası da kıyamete yakın vefat ediyor. Onun kabir azabı daha mı az şeklinde bir şeyler olabiliyor. Bunu Cenab-ı Hak onu takdir ediyor. Onu biz şey yapamıyoruz.
Evet. Peki hocam. Hocam bu muska ve nazar boncuğuyla alakalı bir sorumuz var. Muska takmak caiz midir? Nazar boncuğunun bizim dinimizde, kültürümüzde, medeniyetimizde yeri nedir? Oradan devam edelim.
Şimdi muska biliyorsunuz insanların ya hastalanmamak için veya ne bileyim hastalığın iyi olması için
evet.
Kağıt üzerine yazılmış bazı yazılar veya şekillerin işte belli materyallerle korunarak, sarılarak bebeklerin veya insanların vücuduna asılması, iliştirilmesi bildiğimiz bu. Bir defa şu vardır bizim dinimizde. Kur'an-ı Kerim okuyarak veya dua ederek Cenab-ı Hak'tan şifa istenir.
Evet.
Buna rukye tabir edilir. Bunda bir sakınca yok. Rukye. Ve bunu gerek Peygamberimiz bunu tasvip etmiştir. Ve ashab-ı kiram da bunu uygulamıştır.
Evet.
Ama bu Peygamber Efendimiz'den işte bu ayetleri kağıda yazıp da asıl vesaire edin gibi herhangi bir şey yok. Bilgi gelmiş değil. Böyle bir şey yok. Ancak Abdullah İbni Amr bin As var ashab-ı kiramdan.
Evet.
O ki ashabın bilginlerinden kabul edilir. Sadece ondan bir rivayet var. Orada diyor ki, o da şöyle yaparmış. Bu Kur'an-ı Kerim'deki şifa ayetlerini, Fatiha suresini yetişkin çocuklarına öğretir ve onlara okuturmuş şey olarak. Tedavi niyetiyle, amacıyla, Allah'tan tedavi istemek için. Okuyamayan çocuklar için de onları kağıda yazar, onların elbisesine iliştirirmiş. Yani bizim muska dediğimiz şey gibi. Böyle bir rivayet var. Ancak burada şu ayrıntıya dikkat çekmek lazım. Bugün bizim gördüğümüz insanların elindeki muskalarda bir takım tılsım, bir takım harfler, bir takım rakamlar, ne olduğu belli değil, bunlar var. Bu şekildeki olanlara cevaz verilmiyor asla.
Evet.
Ancak ayet yazılarak, şifa ayeti yazılarak o ayetleri bu asılması halinde bu Amr bin As'ın, yani Abdullah bin Amr bin As'ın yaptığına uyarak veya onu dikkate alarak buna cevaz verenler oluyor. Ama burada şu önemli, asla ve asla o muskanın insanı koruyacağını, o insanın insana şifa vereceğine inanmamak lazım buna düşünmemek lazım. Bu inanç tevhide aykırı olur. Çünkü şifa veren Allah'tır.
Evet.
O kağıdın, o muskanın şifa vermesi mümkün değildir.
Belki bir vesile sadece.
Yani bir hüsnü zandır, hı hı, ama ondan şifa beklenmez. Onun için takılmaması daha iyidir.
Evet.
Takılmaması daha iyidir. Eğer yapacaksa insan okur, Allah'tan şifa diler.
Evet.
Nazar boncuğu da aynı şekilde aşağı yukarı. Hatta nazar boncuğuyla ilgili olarak Peygamber Efendimiz'den bu nazar boncuğu takmanın gizli şirk olduğunu, hı hı, veya onu takanlara Allah şifa vermesin şeklinde duaları olduğu rivayetlerde yer alıyor. Ve aynı şekilde, aynı muskada olduğu gibi nazar boncuğundan da herhangi bir şey beklenmez. Tabi nazardan korunmak için ne yapmak lazım veya şifa, Felak Nas sureleri okunur. Ayetül Kürsi okunur. Hı hı. Sonra Peygamber Efendimiz'in duası var, o torunlarına yaptığı dua. O dua okunur. Ve bu şekilde şey yapılmaya çalışılır. Yani şeytandan ve zehirli hayvanlardan senin ismine sığınırım. Eûzu bi kelimâtillâhi tâmme mineşşeytâni vel hâmme ve aynin lâmme. Bu şekilde biliyorsunuz. Yani şeytanından, zehirli hayvanlardan ve o kem gözlerden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım diye dua etmiş Hazreti Peygamber. Bunlar yapılır. Bunlar, evet, söylenir. Ama nazar boncuğuydu, muskaydı, onlardan medet umulmaz.
Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tamam. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Bu haftalıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Dinleyicilerimizden gelen soruları cevaplandırdık. Cevapları dinleyicilerimize buluşturduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bu haftalıkta sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyoruz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.